Ayrım 12. Zavallı Timur Soykan. Sayfa 115. 4. gün Perşembe. Erdal kayıp büroya hiç olmadığı kadar hızlı adımlarla girdi. Adnan telefonda yine bağıra çağıra konuşuyor, edilmedik küfür bırakmıyordu. Karşısındakine bir atı kupona yazmaması konusunda uzun bir vaaz verdikten sonra "Sütçü beygir lan o!" diye bağırdı, karşısındakinin atçılığına saydırdı. Erdal elindeki DVD'lerden birini bilgisayarına takıp klavyede bir iki tuşa bastı. Göz kırparak ne yaptığını soran Adnan'a fısıldadı. Mobese kayıtları gelmiş. Adnan kaşlarını kaldırıp avucunu açıp çevirdikten sonra bir şey çıkmaz oradan dedi. Telefondakiyle konuşmaya devam etti. Sana demedim ama sana da aynısını söylüyorum lan. O attan bir şey çıkmaz. Bana bak, sağlam para yatırıyoruz. Yatarsak ben de seni yatırıp... Erdal bilgisayar ekranında açılan görüntüde Ayşe'nin sohbet toplantısına diyerek evden çıktığı saatin kayıtlarını aradı. Bulduğunda yarım saat öncesine gidip siyah beyaz görüntüleri oynatmaya başladı. Küçük meydandan gelen yüzlerce insan baş döndürüyordu. Ayşe'nin evine ulaşan yol tarafına dikkat kesilmişti Erdal. Adnan gürültülü sohbetini bir küfürle tamamlayıp akan görüntülere baktı. Koçum, bu kayıttan ne anlayacaksın ya? Bırak biraz dinlen, bu işi Kara Dicle'de çözeceğiz. Bugün benim biraz işim var, yarın gidip öğretmenlerle, belediyedekilerle biraz konuşuruz. Tarikattan ayrılmış birini bulsak o bize her kapıyı açar. Raporu şefe verdin mi? Dinleme kararları için evrak yazdın mı? Erdal gözünü ekrandan ayırmadan evet dedi. Alaylının üzerine yıktığı iki işi de bitirmişti. Adnan aylak aylak odanın içinde volta atarken masasındaki telefon çaldı. Adnan telefonu açmaya giderken müneccimlik yaptı. Kesin şef arıyor. Raporu okumaya üşendi. Kızı soracak kesin. İşe bak be. Sadece hesap sormak adamın görevi. Kolaysa gelsin kendisi bulsun. Telefonu kaldırdı. Karşısındaki sesin titrekliği hayra yorulacak gibi değildi. Şef kız sesiyle kızgınlığını belli etmeye çalışan bir tonda konuştu. ''Çabuk yanıma gelin, hemen!'' Adnan yanıt vermeden telefonu kapatıp mektepli çömeze döndü. ''Şef çağırıyor. Ne yazdın koçum rapora? Bizim yumuşak sinir küpüne dönmüş. Karı sesine bakmadan posta koyuyor, hemen gelin!'' diyor. Erdal görüntüyü dondurup masadan kalktı. Geniş koridordaki bir kapıdan çıkıp karşısındakine girdiler. Şef minik ellerini arkasında birleştirmiş pencereden dışarı bakıyordu. Açık kapının kenarını Adnan tıklatıp içeri girdi. Masanın önündeki iki küçük sandalyeye oturduklarında pencereden dışarı bakan şef büyük makam koltuğunun arkasında zar zor görünüyordu. Derin nefesini omuzlarını kaldırarak içine doldurduktan sonra dönüp koltuğuna yerleşti. Dirseklerini masaya yaslayıp birleştirdiği ellerinin üzerine çenesine dayadı. Ya konuşamayacak kadar sinirliydi ya da söyleyeceklerinin önemi nedeniyle kelimelerini tartıyordu. İnce sesi çatallı çıktı. Öksürüp boğazını temizledikten sonra bakışlarını Adnan'a dikti. ''Ne yapıyorsun sen?'' ''Deneyimli polissin diye işi sana veriyoruz, sen gidip Arap saçına çeviriyorsun.'' Adnan yumuşak şefin sert çıkışına şaşkın bakıyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Şef küçük elini kel ve düzgün kafasında gezdirdikten sonra devam etti. ''Beygir bültenleri dışında hiç gazete okumuyorsun, tamam da televizyon da mı seyretmiyorsun? Hiç ülkede neler olup bittiğinden haberin yok galiba. Kim iktidar biliyor musun Adnan?'' Bunu yanıt almak için değil, hesap sormak için sormuştu. Adnan cevap vermeye yeltenince sözünü kesti şef. Adamlar iktidar, artık o eski günler bitti. Askerin tarikatları avladığı günler geçmişte kaldı. Şimdi hükümet askerleri avlıyor. Eski devlet gitti. Adamlar %50 oy aldıktan sonra yeniden devlet inşa ediyor. Herkes buna göre konumunu alıyor. Asker, polis, bürokrat, siyasetçi hepsi değişiyor. Sen ne yapıyorsun bu zamanda? Gidip tarikat şeyhini çocuk misali azarlıyorsun, tehdit ediyorsun. Kabadayısın, polisin ya, her şeye hakkın var değil mi? Al işte bu sabah telefon üstüne telefon gelmiş müdüre. Önce milletvekilleri soruyor neler oluyor diye. Sonra bakan aramış, İçişleri Bakanı. Müdür kapıyı tekmeler gibi girdi içeri.
Senin kabadayılığın yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Ne dedi biliyor musun? Aynen şöyle dedi. Şırnakta açarsın gözlerini, adamlarına mukayyet ol. Sonra raporunuzu okudum. Bu tarikatı neye göre suçluyorsunuz çözemedim. Kızın babası bile şeyh yapmaz diyor.
Adnan lafa girmek için bir kez daha atıldı. Şef, bunlar orada kendilerine bir dünya yaratmış. Görsen yabancı girince yiyecekmiş gibi bakıyorlar. Bu şeyh evlendirmek istedikten sonra kız ortadan kayboluyor. Şef endişesiyle koltuğunda duramıyor, bir oturup bir kalkıyordu.
O zaman bütün çöp çatanları tutuklayalım, atalım içeri. Adamlar dünya yarattıysa kendine yaratmış, sana ne? Sen kendine şırnakta bir dünya yaratmak mı istiyorsun? Sana daha fazlasını söylemiyorum. Dosyadan aldım seni.
Adnan bunu beklemiyordu. Kaşlarını çatıp yüzüğünü çevirmeye başladı. Daha savaşmadan yenilmişti şeyhi. Karşısındaki gücün büyüklüğünü böylece öğrenmişti. Şef gerekli dersi aldığından emin oldu. Erdal'a dönüp yeni görev dağılımını yaptı.
Dosyaya sen yalnız bakacaksın şimdilik. Aman bir daha böyle olaylar olmasın. Her şey saygı çerçevesinde medenice yürüyecek. Yanlış anlama, şeyhe dokunulmayacak diye bir şey yok. Şüpheliyse şüphelidir, işlem yapılacak ama azami dikkatle. Müdür de söyledi, tembihledi. Öyle tarikat bakanı arattı, soruşturma bitti diye bir şey olmayacak. İncelemeni yap ama beni sürekli bilgilendireceksin.
Şef Erdal ile konuşurken Adnan dışlanmışlığının sonucuyla yüzleşiyordu. Artık yoktu. Şef masadaki birkaç pembe dosyayı önüne çekerek sözünün bittiğini belli etti. Artık gidebilirlerdi. Erdal bu davayı aldıklarından beri güdümüne girdiği Adnan'ın ayaklanmasını bekledi önce. Adnan durunca ne yapacağını bilemedi ama kalktı. Şef doğasındaki ılımlılığın dışına taştı.
Kolay gelsin arkadaşlar. Güle güle Adnan.
Adnan'a vedası çok manidardı. Agresif adam alt dudağını düşürdü. Dudağının bu hali bile bir küfrü salya gibi akıtıyordu. Ama her daim kabadayı, kirli polis bambaşka konuştu.
Şef, sürecekler değil mi? Ben böyle olacağını bilsem
yapmazdım yani. Bana ne tarikattan, şeyhten. Sen de biliyorsun, ben işime bakarım şef.
Müdürle bir konuşsan, şimdi onlar beni farklı biri sanıyor. Böyle politika olarak yaptım sanıyorlar. Vallahi ilgisi yok biliyorsun. Herifler böyle damarıma basınca ben de sinirlendim biraz. Hatam varsa kabul ederim.
Şef kurban verdiği adamın gözlerine bakamıyordu. Erdal yukarıdan baktı. Adnan'ın ezikliğini kendine benzeterek haz aldı. Şef iki elini yüzünde gezdirerek içinde bulunduğu çıkmazı elemanına hissettirdikten sonra ayıflandı.
Müdür kudurmuş, düşünsene, İçişleri Bakanı arıyor. Kaderi iki dudağının arasında. Artık onların zamanı. Ama sen rahat ol, bana hiç öyle sürülecek filan demedi. Öyle bir durum olursa müdürle konuşurum, anlatırım. Sen rahat ol.
Bir masa, üç sandalye, bir dolaptan ibaret odada Adnan küçülmüş, kel, köse ve cüce şef büyümüştü sanki. Erdal da kendisini eskisi kadar değersiz ve ezikliğinde yalnız hissetmiyordu. Adnan'ın omuzları koca göbeğine doğru çökmüş, hırçın bakışlarının yerini bir köpeğin uysallığı almıştı. Erdal Afgan göçmeni ve pavyondaki fahişeyi hatırladı. Şefin odasından dışarı adım attıkları anda Adnan sırtını kabarttı. Çömezi arkasında bırakarak kayıp büroya daldığında yüzüğünü parmağından çıkartmış, avucunun içinde sıkıyordu. Gündüz karanlıktı. Floresan aydınlığındaki odanın pencereleri aynaya dönüşmüştü. Şişman polis çömez hiç yokmuş gibi kendi kendine küfürler saydırıyordu. Otoritesine boyun eğmediği için çattığı ihtiyarın bu kadar güçlü olduğunu düşünebilecek kadar zeki olsa bu hallere düşmezdi. Aksine ona yaltaklanırdı. Adnan pavyonun pistindeki pis dansından çok daha çirkin göründü Erdal'a. Nefretten daha aşağılayıcı his acımaktı. Ve Adnan'a sadece acıyor, kendi ezikliğinden duyduğu utanç küçülüyordu. Adnan kendi yansımasında aslında kendine ettiği küfürlerden bakıp Erdal'a döndüğünde karşılık veremeyeceği bir tokat yemişti. Adnan Erdal'ın yüzünde acizliğini gördü. Çömez ona acıyarak birkaç saat önceki hakimiyetinin intikamını alıyordu.
egosunu besleyebileceği tek yer çömez üzerindeki hakimiyetiydi. Ona bir kahraman rolü oynayabileceğini sanmıştı ama bu sahnenin de dağıldığını görmüştü. Çömez'in kaşlarından damlayan acıma duygusunun karşısında egosunu doyurması imkansızdı. Yine de denedi.
İşte adamı böyle yerler. Devir değişti ama ben işimi yapmaya çalıştım. Gördün oradaki palyaçoyu. Herif bakana aratıyor ya.
Niye polis işini yaptı? Kayıp kızı bulmaya çalıştı.
Ulan bana ne el alemin kızından. Ama işte böyle aşağı alırlar adamı. Onlardan değiliz ya.
Erdal ona boyun eğdi, yenilgiden kurtulmuştu ve artık umurunda değildi. Şefin odasındaki görüşmeye tanık olmasa bir iki cümleyle onu destekler, kahramanlık yalanına iştirak ederdi. Ama gerek yoktu. Aksine intikamı gizliden gizliye kusmanın zamanıydı. Hissettirmeden ince ince Adnan aslında kendisi kadar ezik olduğunu görmeliydi. En doğru cümleleri kurmaya çalıştı Erdal.
Şef kendi koltuğunu korumak için seni anında satar. Nerede o basiret bu adamda? Talimatı almış zaten belli.
Korku salındı. Anna'nın yüzünden zekasının yetmediği belliydi. Karamsarlığı büyüdü. İntikam danteli ince ince işleniyordu. Erdal hiçbir zaman olmadığı kadar dikkatle dinlendiğini gördükçe intikam pis gülümseyerek şimdi tam vakti olduğunu haykırdı ve devam etti.
Şefe söylediğin çok doğru. Seni şimdi politik taraf sanacaklar. Ben şahidim, bilsen yapmazsın ama gel de bunu onlara anlat.
Adnan'ın kahramanlık sığınağı darmadağın oldu ama yetmezdi.
İçişleri Bakanı arayınca sanki haşa Allah aradı. Hemen kendi kıçlarını kurtarmaya çalışırlar. En kolay yolu da içimizde böyle bir militan varmış demek. Anında satarlar, hiçbiri uğraşmaz. Bu adam öyle değil demek için uğraşsa da anlatamazlar.
Erdal Adnan ile Muzaffer'in bir gün içinde oluşan kader ortaklığına hayret etti. Ayşe'nin babası Muzaffer'in şeyh ile ilgili hiçbir suçlamasının olmadığını, anlatma gereğini duymamışlardı. Şimdi Adnan da gerekçeleri anlatılmadan harcanacaktı. Adnan bunu biliyordu ama çömez intikama hala doymamıştı. Tek bildiği bu sözlerin üzerine Adnan'ın kahramanlık söylemleri çekemeyeceğiydi. Şefe yalvarışı egosunun önüne kalın bir duvar örmüştü. Tüm bunları duymuş adama idealist olduğu için sürülmüş polis rolünü oynayamazdı. Olayı sadece kendisinden dinleyecek olanlarla mastürbasyonunu yapabilirdi ve bunun için sabırsızlanıyordu. Bir köpek gibi çöplüklerini çok iyi tanıyarak beslendiği kentten sürülmemek için ne yapabileceğini düşünmeye daldı. Artık ne şeyh karşısındaki yenilgisi ne kaybolan kız umurundaydı. Çıkmasa girdiğinde konuştu.
Ulan bizim dönemimiz olacaktı ki eskiden bir telefonla biz istediğimizi sürdürürdük. Eski çalıştığım yerde bir şefi bir telefonla göndertmiştik. Bakan bir istediğimizi iki etmezdi. Ama ben yine uzun kaldım buralarda. Bizimkilerin çoğu şimdi doğuda. Yerlerine badem bıyıklılar oturuyor şimdi.
Bu sırada bir badem bıyıklı içeri girdi. Süleyman Adnan'ın ya söylediklerini duymadı ya da duymamış gibi davrandı. Ama Adnan paniklemişti. Her zaman yaltaklandığı adamı tam ihtiyacı olduğu anda kaybetmekten korkuyordu.
Süleyman selamün aleyküm dediğinde duymaması olasılığı arttı.
Adnan biraz sakinleşti ve her zamanki hürmetiyle selamı aldı. Süleyman masasına oturup kayıp bir delikanlı hakkındaki raporunu yazmaya başladı. Adnan kibarca davadaki gelişmeyi sanki ilgileniyormuş gibi sordu. Süleyman avuçlarını ovuşturarak anlattı, yüzü gülüyordu.
Cep telefonundan bulduk. Pavyondaki bir konsomatrisle kaçmış. Annesinden çaldığı parayla Antalya'ya kadar gitmişler. Ama Reşit sonuçta ifadesi alınıp bırakıldı, dosya kapandı.
Adnan ne güzel, ne güzel, kolay iş olmuş diyerek asıl konuyu açmak için hazırlık yapıyordu ki Süleyman sordu.
Ne oldu sizin kız?
Adnan hemen atıldı.
Sorma ya, başımıza işler açtık. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Sana bir yemek ısmarlayayım mı?
Süleyman hemen anlamıştı Adnan'ın isteyeceği yardımı. Adnan'ı hiç sevmezdi. Biraz önce badem bıyıklılara sövdüğünü de duymuştu. Ya çocuğun okuluna gideceğim hiç vaktim yok. Şimdi anlat istersen.
Adnan'ın çömez polisten gizleyeceği yoktu. Hepsine tanık olmuştu zaten. Süleyman'ın masasının karşısına bir sandalye çekip oturdu. Yüzündeki kederi biraz sergiledikten sonra mevzuyu anlattı. Süleyman'ın tahmin ettiği şekildeydi mesele. Yıllardır bir gün ihtiyaç duyarım diye karakterinin tersine kendisine iyi ve kibar davranmasının meyvesini yemeye çalışıyordu. Erdal Süleyman'ın her zamanki mizacından farklı duruşunu merakla izledi. Hep sevecen, güler yüzlü görünen badem bıyıklı, keskin bir ifadeyle dinliyordu. Adnan sürüleceğini söyledikten sonra bir üzülme ünlemi beklemiş ama badem bıyıklı bunu vermemişti. Artık Adnan'ın karşısındakinden beklediği iyilik bir sürpriz olurdu, yine de denemeliydi.
Yani işin özü şu, senin tanıdıkların vardır. Hani Ankara'da genel müdürlükte ya da mecliste, bakanlıkta filan. Beni biliyorsun, böyle karşıt görüşte öyle laikçilerden değilim. Tanıdık varsa bir konuşsan da burada kalsak.
Süleyman'ın hayır dediğini hiç duymamıştı ne Erdal ne de Adnan. Ama bunun da bir ilki olacaktı. Badem bıyıklı derin bir iç çektikten sonra konuştu.
Benim hiç tanıdığım yok. Bütün badem bıyıklılar birbirini tanıyacak diye bir kural da yok.
İki polis bu kadar sert bir tokat beklemiyordu. Adnan dişlerini öfkeyle sıktı ama o sadece yenebileceği kavgalara giren bir korkaktı aslında. Hemen boyun eğdi.
Belki bir tanıdığı olur filan diye sordum. Aklında bulunsun.
Adnan masadan kalkarken Süleyman bambaşka bir adamdı artık. Zayıf değil, aksine güçlüydü. Son sözü bu kadar net söyleyebileceğini kimse tahmin edemezdi. Odadan çıkarken her zamanki sevecen ifadesine dönmüştü.
Allah'a ısmarladık.
O gittikten sonra Adnan dişlerinin arasından küfürler mırıldanıyordu. Erdal'a yaklaşıp kısık sesle konuştu.
Gördün mü herifi ya? Resmen posta koydu. Ulan adama iyilik meleği dersin bir işimiz düştü. Şeytan kesildi başımıza, lafı kodu. Ulan şansa bak be, duymuş herif. Tam işimize yarayacakken olaya bak.
Erdal'ın dava hakkında tek bir kelime bile etmediğini düşündü. Dev binanın karşısında arabanın içinde otururken onun bir olayı çözebilecek inatçılığı olduğunu sanmıştı. Hatta onun hakkındaki tek iyi düşüncesi buydu ama bu da gerçek çıkmamıştı. Adnan kızgın voltalarını sıklaştırdıktan sonra endişesini bu küçük büroya sığdıramayacağına karar verdi.
Birkaç saat sonra gelirim diyerek dışarı attı kendini.
Erdal'ın işe gitmesinden 2 saat sonra uyanmıştı Gürkan. Albay Torullo'nun tutuklanmasının ardından müdür bir gün kafa izni vermişti. Aslı'yı arayıp bugün işten kaçıp kaçamayacağını sordu. Evet yanıtını aldıktan sonra yarım saati cesaretini toplamak için güzel yüzünü aynada seyrederek geçirdi. Emniyetin kapısının önüne geldiğinde Aslı'nın sabırsız bekleyişini gördü. Paltosunun yakalarını kaldırmış soğuktan korunmaya çalışıyordu. Gürkan'ı görünce utangaç gamzeleri açıldı. Arabanın içindeki buğulu sıcağa girince nasıl selamlaşacağını bilemedi. Gürkan soğuk yanağına sıcak bir öpücük kondurunca uzaklaştı. Sonra pişman olmuş olacak soğuk dudaklarıyla Gürkan'ın yanağına yaklaştı ve minik bir öpücük kondurdu. Aslında ikisinin de istediği birbirlerine olabildiğince yakınlaşmaktı. Sevişmek bile bu yakınlık için bahaneydi. İletişimlerinde ne bir üstünlük çabası vardı ne de egoları doyurmanın bencilliği. Kendilerini beğendirmenin yapmacıklığıydı tek falsoları. Gürkan arabayı İstanbul'un en sevdiği manzarasına sürerken ikisinin de korkusu sıkıcı görünmekte. Ve uzun sessizlikle geriliyorlardı. Bir sessizliğin ardından aynı anda lafa girdiler. Gürkan önceliği Aslı'ya verdi.
Böyle sessizlik olunca insan hemen konuşacak bir konu bulmalıyım diye geriliyor valla.
Birbirimizi yeni tanıyoruz ya, sanki sürekli konuşmak zorundayız. Çok konuşsan da acaba hakkımda çok geveze diye düşünür mü diye yine geriliyoruz. Ne zor, bir anlaşma yapalım. Susmak serbest olsun.
Gürkan onun utangaçlık denizinde yüzerken dürüstlük kulaçları atmaktan yılmamasına ikinci kez tanık oluyordu. Onun bu özelliğine vurulduğunu düşündü. Yüzündeki mutluluktan Aslı önerisinin beğenildiğini anladı ve devam etti.
Benim annemle babam birbirini çok sever ama bazen bütün gün hiç konuşmadan dururlar. İnsan galiba birbirini tanıdıkça konuşmama özgürlüğünü de kazanıyor.
Gürkan güzel kadının hayatı ve insanları anlamak için bitmeyen bir çaba içinde olduğunu ilk kez o sözlerle anlamıştı. Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken Aslı en sağ şeritten gitmesini istedi. Manzaranın daha da genişlediği şeride girdi Gürkan. Aslı camdaki buğuyu narin uzun parmaklarıyla silerken konuştu.
Neden bir sürü insan buradan atlayarak intihar ediyor acaba? Düşünsene, yaşamak isteyenler bu manzaraya bakmadan hızlıca geçip gidiyor. Ölmek isteyenler atmak için burayı seçiyor.
Gürkan bunu daha önce hiç düşünmemişti. Hızlı ve manzaraya bakmadan köprüden geçenlerden biri de oydu.
Güzel manzaralı bir ölüm için herhalde ama psikolog olan sensin dedi.
Psikolog kadın, bilmiyorum dedi ama bir tahmini var. Belki de kendilerini vazgeçirmek için son bir direniştir.
Köprüden sonra ilk çıkıştan saptı Gürkan. Dar sokakların arasından onlarca tepeli kentin bir yokuşunu tırmandı. Zirveye kurulmuş lokantada oturduklarında boğazın muhteşem koylar yaratarak kıvrılışını görüyorlardı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 125.